أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 410. حديث داووا مرضاكم بالصدقة Hastalıklarınızı, yani hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz. Allahu Ekber. Yoksa insanların hastalık ve hastaları için ilaç listelerine, tedavi merkezlerine bir de sadaka bölümü mü ekleseniz? Siz bilirsiniz. Ama hadis açık ve net. Davu merdaküm bi sadaka. Hastanız mı var? Bir hastalığınız mı var? Şifa aradığınız, hem ki hatta çaresiz kaldığınız, bugüne kadar bildiğiniz bütün yöntemlerin sizin derdinize deva olmadığı bir dönem mi yaşıyorsunuz? Bakın aleyhissalatü vesselam'dan bir formül size. Hastalıklarınızı sadakayla tedavi ediniz. Canınız, ciğerpareniz, oğlunuz ya da kızınız, karınız ya da kocanız, onulmaz yaralarla, çaresiz dertlerle, aman efendim hasta yatağında günlerdir yatıp şifa beklerken siz ne yapacağınız şaşırdınız öyle mi? Denediniz mi? Soğuk dediniz, evet. Sıcak da denediniz. Acılar verdiniz, tatlılar da verdiniz. Kandan ve damardan girsin dediniz ya da bir başka yöntem bulmaya çalıştınız. Kim ne dediyse onu çaredir diye belki denizde, hani insanlar yılana sarılırmış çare diye, siz de öyle yaptınız öyle mi? Güzel, hadi diyelim ki izin var bütün bunlara. Ama bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, sadakayla tedavi olunuz, sadakayla tedavi ediniz, hastalarınızı sadaka vererek iyileşmesi adına yapacağınızı yapınız. Nasıl yani? Evde anneniz hasta ya da kendiniz hasta, siz bu hastanın tedavisi için gidip sağda solda sadaka verecek birilerini arayacaksınız ya da kapının önünde bekleyeceksiniz, 3 kuruş, 5 kuruş isteyen bir el uzanmışsa size, onun avucuna siz, onun isteğinin 2 katını verecek ve verdim ya Rabbi, sadakaysa tamam hadi şifamı ver diyeceksiniz öyle mi? Maşallah. Ne güzel anlayış, ne kadar güzel teslimiyet, siz bilirsiniz. Ama öyle değil. Bakın sözü söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben öyle söyleyince karşıdaki adam gayet rahat ve kendisinden emin. Zaten benim problemim bu ama ben onun peygamber tarafından söylendiğini bilmiyorum ki diyor. Evet, nasıl da bilsin delikanlı. Beyefendi nasıl da bilsin doğru ya, ama peygamberden olduğuna nasıl da kanaat getirsin. İçinde yaşadığı toplumsal hayatın her bir ferdi, her bir hal ve ahvalde yalan söylemeye, menfaat düşkünü yanlış yapmaya, ya da hata etmeye her zaman amade görünürken, el pençe divan sanki bunun için yaratılmış gibi hareket ederken, bu adam elbette tedirgin. Belki o açıdan haklı ama, iyi de, hani Müslüman olarak yine de her şeye rağmen kardeşim diyesimiz geliyor, sen peygamberin bütün dediklerinin gerçekten ona mı ait olduğu konusundaki araştırmalarının derecesine göre ulaşabilirsin. Hayatında ekmeğe ve suya, paraya ve pula, konu komşuya, dükkan ve tezgaha, aktualiteye, bütün piyasaya hülasa emek veriyor, zaman ayırıyorsun. Peygamber'e ait mi değil mi diye öğrenmeye çalışacağın sözler konusunda, acaba hayatının tümünü kapsayan bu işin ciddi derinliğine incelemesi konusunda neler yaptın ki? Benim yapmam gerekmez ki diyebilirsin. Bir başkasının sözüne itibar edebilirsin, o bir başkasının bu konudaki yetkisini sen belirleyebilirsin. Ama ben bana göre diyorum ki, aleyhissalatü vesselam, İmam Kudai'nin tespitine göre sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, davu merdaküm bis sadaka. Hastalarınızı, hastalıklarınızı sadakayla tedavi ediniz. Öyleyse, yakınınızda, kendinizde veya uzağınızda sorumlu olduğunuz, kardeşiniz bildiğiniz, parçanız kabul ettiğiniz bir insanın hastalığından mı söz ediliyor? Tedaviye ihtiyacı mı var? İşte o zaman gücünüz kadar, gücünüz yettiğince sadaka veriniz. İşte o zaman Allah'tan tedavi konusunda yapacağınızı yapma huzuruyla şifa isteyebilirsiniz. Bugüne kadar öğrendiğim Kur'an ve sünnetten anladığım kadarıyla sadaka demek, kişinin cebinde, kasasında ve kesesindeki malının ve mülkünün aslında Allah'a ait olduğunu kabul etmesi imandı ya, iman gereği olarak bunlar aslında Allah'ın bana emanet olarak vermişti diyecekti ya, işte bu imanının gereği Allah o paraya, o kasa ve kesedekilere, o kendisine aittir diye emanet verilen o mala ve mülke Allah karışır. Nasıl temlikine karışmışsa, nereden edineceğine karışmışsa, nereye sarf edeceğine de karışır inancıyla, ya Rabbi sen nereye dediysen ben oraya veririm demesi, onu uygulaması, yani bu imana sadakatle sarılması, tasdik etmesi, sadıkane bağlılığını ortaya koyması, Allah'ın ver dediği yere vermesi sadakadır. İşte öylece verin. Bir Müslümanın yakacağı ihtiyacı vardır. Verebildiğiniz kadar. Yiyeceğe ihtiyacı vardır. Verebildiğiniz kadar. Giyeceğe ihtiyacı vardır. Verebildiğiniz kadar verin. Allah size vermişse siz de onlara verin. Bu sadakadır elbette. Ama azmaya, sapmaya, sapıtmaya, şımarmaya, isyan etmeye ihtiyacı vardır. Biraz daha versem de o da azsa, azıtsa, sapıtsa demeye hiç kimsenin hakkı yoktur elbette. Çünkü bir Müslüman, Müslüman kardeşinin cennet yolunda olmasına destek olur, cehenneme gitmesine engel olmak zorundadır. Sadakaların da böyle bir formülü olmalıdır. Hatta sadakanın bir başka yakın arkadaşı kelime infak, hemen yanı başında duran bir başka kelime de zekattır. Zekat, malın temizlenmesi, mali hayatın tertemiz kılınması, ekonomik dünyanın düzeni anlamına bütün kurallar içine alır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de namazla birlikte zikredilen zekatın daha genel anlamda bir manasını böylece hatırlamış oluyoruz. Ama bir de infak vardır sadakayla birlikte. Hatta mesela Tevbe suresinde sadaka zekat anlamında kullanılmıştır. Yani اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى diye başlayan ayette siz sadakalarınızı, Türkçedeki kullanılan şekliyle zekatlarınızı şunlara, şunlara ve şunlara verin diyen ayet, işte sadakanın zekat anlamına geldiğini açık ayan beyan ortaya koymaktadır. Öyleyse bir başka açıdan değerlendirince bu hadiste söylenilenin, bakın ey Müslümanlar, bakın ey kullarım, bakın ey Allah'ın kulları, yani Allah tarafından öyle, peygamber tarafından böyle söyleniyor zannıyla dedim. Siz eğer zekatlarınıza dikkat etmezseniz, siz eğer Allah'ın size emrettiği ve nehyettiği dinin kurallarına sadakatle bağlanmazsanız, eğer siz Allah'ın mal mülk konusunda, ekonomik hayat konusunda dediğini dinlemezseniz, hastalıklarınız ve hastalarınız çoğalır. Eğer onları tedavi etmek isterseniz, buna dikkat ediniz. Zekata dikkat ediniz, infaka dikkat ediniz, sadakaya dikkat ediniz, gerçekleştirmeye çalışınız. Zekatın belli zaman birimi içinde, yani bir seneyi dolduran bir mülkiyet dahilinde, malına göre 5'te 1, 10'da 1, 20'de 1, 30'da 1, 40'da 1 ölçüleriyle verildiğini bilirsiniz. Sadaka ve infaka gelince onda ölçü imandır. tamamından, %100'ünden, %1'ine, binde birine kadar kişi imanıyla ne kadar verebilirse o kadar verecektir. Kimisinin bir tek hurması vardır, yarısını verebilmişse o onu ateşten koruyacaktır. Değilse herkes gücü kadar ne kadar verebilirse o kadar verecektir. İşte böyle bir yöntem hastalıkların tedavisinde temel bir tedavi yöntemidir. Davu merdakum bis sadaka. Hastalarınızı, hastalıklarınızı sadakayla tedavi ediniz. 411. Da'a ma yeribuka ila ma la yeribuk. Da'a ma yeribuk. Aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor. Hakkında şüpheye düştüğün bir şey varsa onu bırakıver. Ama ne demek şüpheye düştün? Saat 5'te mi orada olacaktın, 5 çeyrekte mi? Bırak gitsin. Olma orada değil. Öyle şey olur mu? Çünkü ila ma la yeribuk, yani sen kesin bildiğin şeye bak bölümüyle, ne bildin kesin olarak, 5 mi 5,5 mu? Ben konunun öyle olduğunu anlamıyorum. Onun için tercümeye zorunlu ekler koyduk. Hakkında kitap ve sünnetin istediği tarzda kesin bir yargıya varamadığın konular vardır. İşler ve sözler. Doğru olduğundan şüphelenmişsindir. Öylece yaparsan doğruluğu konusunda şüphelerin var. Yani namazın, abdestin, evet o konuda. Yani infakın, sadakan ve zekatın, evet o konuda. Ama evliliğin, kıyafetin, ziyaret ve ziyafetin, ekonomik, sosyal, siyasal hayatında herhangi bir meselede, evet her bir konuda, yani hayatında yapacağın ve yapmayacağın şeyler hakkında, eğer Kur'an ve sünnet bu konuda bana şöyle söyledi diye doğruluğundan şüphelenmediğin bir şey varsa, tamam işte orada dur. Ama şüphe etmişsen, ya yanlışsa diyorsan, ya hata varsa diyebilmişsen, ya yanılmışsam demişsen, bırakıver onu. Ama onu bırakınca o konuda doğru bildiğin bir başka şey vardır herhalde. Dön ona. Mesela susadın. İçecek bir şeylere ihtiyacın var. Sana getirdiler rengi mordan beyaza, maviden sarıya, rengarenk çeşit çeşit hem karışık olanları hem sade olanlarını sundular. Bilemedin. İçsem mi dedin, şüphelendin, acaba dedin, doğru mu dedin, diyemedin, acaba dedin, bütün bunları bir Müslüman olarak içmem bana cennet yolunda bir adım kazandırır mı dedin, evet diyemedin, hayır da diyemedin, salıver gitsin, bırak, içme onları, hiçbirini içme, peki ama ne içecektin, helal olduğunda şüphe etmediğin bir şey vardı mı? Hani su içebilirdin değil mi? Sen bu konuda şüphelenmemiştin değil mi? Tamam işte o kadar, içiver gitsin. Hepsi öyle. Yeni bir elbise sundular sana. Giyiver dediler. Düğün dediler, dernek dediler. Gelin olacaksın, damatsın dediler. Ya da kayınvalidesin, kayınpedersin dediler. Ama bir yol buldular. Sen amirsin, memursun dediler. Sen bu masada otur ya da sen şurada dur dediler. Sen yürürken sağa bak ama sola bak dediler. Yani senin bir konumunu, bir durumunu bu elbiseyle bütünleştirdiler ve bunu giy dediler. Düşündün, evet diyemedin. Hayır da diyemedin belki, şüphelendin. Acaba dedin, tereddüt ettin. Salıver gitsin, şart değil ki. Çünkü o konuda sen Müslümanca giyeceğin bir şeyden haberdardın ve onu giyerdin değil mi? Giy onu yine. Onunla cennete gidiver olmaz mı? Yiyeceklerin içinde aynı şeyi düşünebilir misin? Hani babanın dedesinin babasının dedesinden kalma bir adetle evinde yeme mantığı olarak neler takdim edildiğini biliyorsun. Annen rahmetli annesinden öğrendiği gibi ya da işte öylece Müslümanların birbirlerine öğrettiği biçimde bir yeme anlayışınız vardı. Ama yeni modeller çıkardılar. Daha ağzımıza yakın olsun dediler, daha parçalansın, kolay yutulsun dediler belki, daha sıcak olsun ama soğuk olsun dediler ya da bir başka çeşit, bir başka şekil ortaya koydular. İçine ne koyduklarını bilmeden hazırladılar. Bir bölümünü başkalarından hazır buldular. Öylece yiyecekler icat ettiler. İçin almadı. Ama dedin. Fakat canın çekti fakat dedin. Ne yapacağını bilemedin öyle mi? Salıver gitsin. Öyle değil mi? Senin bildiğin balıklar vardı. Denizden gelir ya da gölde tutulurdu. Bazen akarsu balıkları da sofrana gelebilirdi. Şimdi aman Allah'ım, kafes balıkları mı, akvaryum balıkları mı dersiniz, ya da bilmem ne menem şeydir, nasıl bir hayat saksıda çiçek yetiştirir gibi mi, ne dersiniz, bilmem, ben bildiğimi söyleyeyim. Dama yeribuk ila ma la yerib. Hakkında, kitap ve sünnetin istediği tarzda kesin bir yargıya varamadın. Doğru olduğundan şüphelendiğin iş ve sözü bırak, terk et onu. Kitap ve sünnetin açıklayıp ortaya koyduğu, şüphe vermeyen, doğruluğu kesin olarak bildiğin şeye bak. İşte ona yönel. Sözlerde de böyle mi? Ağzını alıvermiştin. Öyle söylemiştin. Adetti demen gerekirdi. Eskiden yoktu, yeni başlamıştın. Mesela, atıyorum diyor insanlar. Atma kardeş. Atma özelliği kafirlere aittir olarak tarif edilir Kur'an'da. Yani, İnsan eğer Müslümansa Kur'an'ın ve sünnetin dediğinin dışında öyle söz söyler mi? Mesela bazen muzırlığım tutuyor diyor adam. Böylece kendisinin yaptığı şeyin başkalarına aykırı olduğunu demeye çalışıyor ama söz garip, muzurluk yapıyorsa bu zarar veren şey demektir. Bir kural biliyoruz, hukukta yer bulmuş. Küllü mudurin yuktel diye. Yani her zarar veren, her muzur öldürülür. Böyle muzurluk yapan adamı da birisi öldürse, niye öldürdün dense, diyecektir ki, küllü mudurin yuktel. Her muzur öldürülür. Öyleyse, iş ve sözde, net bildiğimiz, kulluğa elverişli, bizi kul yapan, daha iyi Müslüman eden şeyler peşinde koşalım, şüphelendik mi, bırakalım gitsin. 412. Davetül mazlumi müstecabetün ve inkâne faciran fe fucuruhu ala nefsi. Suçlu ve günahkar olsa bile haksızlığa uğramış bir mazlumun ahı tutar ve duası kabul olur. Günahı ise kendi boynunadır. Hadisin ikinci bölümünden kişinin kendi günahı konusunda yapılan uyarıya "Ah sen bana eziyet ettin, zulmettin" diye ah etmesi, beddua etmesi bu işten istisna kabul edilmiştir diye anlıyoruz. Öyle ya, yalan söylüyorsa, içki içiyor, kumar oynuyorsa, namaz kılmıyor ya da kılana engel oluyorsa, Kur'an'ı kulluğumuzun kitabı kabul etmiyor, kabul etmek isteyenlere huysuzluk ediyor, densizlik ediyor, düzensizlik ediyorsa, bu insan da bütün imkanlarla uyarılıyor, toplumun etki alanının dışına çıkarılsın için tedbirler alınıyorsa, bana hayat hakkı tanımıyor bu insanlar, zulmediyorlar diye, mazlum durumdayım diye beddua ediyorsa, etsin, onun olsun bedduası. Çünkü günahı konusunda bir uyarı, zulüm değil, Müslümanca görevin ta kendisidir. Ama bir adam suçlu olabilir, işinde aşında, söyleminde, durumunda, aile hayatında, bireysel yaşantısında nice suçları bulunabilir. Bu adamın kendisinin İslam'a göre hak sahibi olması gereken bir konuda eğer haksızlığa uğramışsa, eğer bu adama zulmedilmişse, işte o zaman bu adam mazlum durumdadır, onun bedduası kabul olunur, onun ahı tutar. Ama o adam haindi, o adam yalan söylüyordu, falan konuda filana eziyet etmişti, filan yerde şöyle bir yanlış yapmıştı. O yanlışları kendi boynunun borcu, bu ayrı, onlar onun aleyhine cezayı gerektirir ayrı, ama böyle bir adam, sen madem ki komşuna şöyle yanlış yapmıştın, oğluna böyle hata etmiştin, kızın konusunda şöyle bir hatan, bir suçun, bir günahın vardı. Öyleyse ey sen günahkar, ey sen suçlu, ondan dolayı sen dünyanın bütün varlıklarının zulmüne maruz kalmalısın diye ona zulmetmeye hiç kimsenin, onun hakkını elden almaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Eğer öyle olursa onun ahı tutar ve bedduası kabul olur. Aklıma gelen yaygın uygulamalardan birini sizinle paylaşmak isterim. Mesela, karısına, oğluna ve kızına, yani ailesine karşı görevini yapmayan suçlu ve günahkar bir adam için anne çocuklarıyla baş başa verip babaya karşı zulmetmeye, eziyet etmeye başlıyorlar. Yani onun bir baba olarak hakkı olan şeyleri engellemeye çalışıyorlar. Ekmeğini, suyunu değil sadece engelledikleri, şöyle yatacak sıcak bir zemini bile ona çok görüyorlar. Neler ve neler hayatı burnundan getiriyorlar. Niye? Çünkü o kimi konularda suç işlemiş. Hatta biraz inceleseniz İslam'a göre yaptığı şey suç da değil de bu kadına göre suç işlemiş durumdaysa, peki ama siz ona zulmediyorsunuz. Ya o da bir gün eyvah der, yeter artık der, ah eder ve beddua ederse, o zaman onun bedduasına engel yoktur. Kendi günahları ise, evet gerçekten günah, gerçekten yanlış, gerçekten hata etmiş, fıskı fücur ehli ise, o bölümün günahları da kendi boynundadır. Tekrar okuyoruz. Davetul mazlumi müstecabetun ve inkâne faciran fe fücuruhu alâ nefsi. Suçlu ve günahkar olsa bile haksızlığa uğramış bir mazlumun ahı tutar ve duası kabul olur. Günahı ise kendi boynundadır. 413. Elhamdülillah. Defnül benâti minel mekrumat. Allah'a hamdolsun. Kız çocuklarının cenazelerinin defne katılmak bir tür mürüvvettir, adamlıktır, iyiliktir, değerdir. Kız çocuklarının defni. Aa, o da ne diyebilir ki mi Müslümanlar? Çünkü elhamdülillah. Bugüne kadar kız mı erkek mi demeden herkes, hatta ki ana baba ise oğlunun ya ki kızının cenazesinde hiç ayrım yapmadan elbette İslam'ın dediğini dinlemeye hazırdır. Cenazesine de katılır, defne de katılır gerektiği kadar, gücü yettiği kadar, imkan olduğu kadar. Ama bir vakitlerin hayatını düşünün, öyle bir sosyal hayat ki kız çocukları insan kabul edilmiyor. Sanki onların hayat hakkı yok baştan, neyse her şeye rağmen bir fırsat bulmuş da yaşamışsa, sonra da ölmüşse tamam ölmüştür, ne var bunda, iyi ki öldü ve kurtulduk diyebiliyorlardı belki de. Çünkü diri diri toprağa gömülebiliyordu çocuklar. Böylesinin hayır ama o bana Allah'ın bir lütfu, ben onu canım bilirim, Allah'ın bana verdiği bir lütuf ve ihsan bilirim. O ölmüşse erkek çocuğunku gibi, yani erkekler gibi aynen onun da defnine şanla şerefle katılırım. Allah vermiş, Allah almıştır, böyle bilirim diyen insanların bu hareketi ikrama layık bir harekettir, adamlıktır, değer verilmesi gereken bir harekettir. Evet, kız çocukları ve definleri. Ne dersiniz? Çocuklar bazen hatta İslam'a göre ruhsuz, cansız, kimsiz, kimliksiz, şahsiyetsiz bir hale getirilir, Kur'ansız ve sünnetsiz bir hayatın ölümüne terk edilir de, hatta insanlar onların ölüme gittiğini, adım adım ölüme yaklaştığını bilmezler. Dolayısıyla ölüp defnedilme makamında olmayan kızların definlerine katılmak zaten mümkün olmaz mı diyeceksiniz. O meselenin başka bir yönü ama elhamdülillah ki bu toplumda şu anda kadın ve erkeklerin, yani anne ve babaların, kız kardeş ve erkek kardeşlerin, hala teyze ile birlikte amca ve dayıların cenazelerinde defnine katılmak konusunda bir fark gözetmiyoruz. Bu Allah'ın bir lütfudur. Allah'a hamdolsun makamındayız. Allah hamdimizi kabul buyursun. Amin. 414. Eddallu alel hayri kefailihi. İyiliğe yol gösteren onu yapan gibidir. Eddallu alel hayr. Baktınız, karşınızdaki insanın iyiliğe delalet edilecek bir zaafı, bir eksiği, bir ihtiyacı var. Hemen ona iyiliği gösteriverdiniz. İşte siz onu o yaptıkça siz de aynen yapmış gibisiniz. Aleyhissalatü vesselam Medine'de üstü başı perişan ve pecmürde, durumları gerçekten yürekleri duygulandıracak halde, öyle birileri gelir badiyeden, ihtiyaçları vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye durumu arz eder. Sahabenin içinden biri bu işe başlangıç olarak infakta bulunur. Yani hayra delalet eder. Sanki Bismillah der ve başlar. Öyle diyoruz Türkçe'de. Sonra arkasından diğeri, bir başkası, öteki, beriki, orada olanlar neleri ve neleri varsa, ne imkanları varsa şöyle alabildiğince, olabildiğince yığarlar ortaya. Tebessüm buyurur sallallahu aleyhi ve sellem ve der ki, اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَعِلِهِ. Hayra delalet eden onu yapmış gibidir. Peki ama ben bir cami, ben bir Kur'an kursu yaptırmayı beceremem. İmkanım yok. Şöyle makbuzlar bastırsam, afişler assam, yanıma bir adam bulup kapı kapı dolaşsam, cami yaptırmaya delalet etsem de onun aynen bana da sevabı olur mu diye mi soruyorsunuz? İsterseniz onun enteresan bir örneğini anlattılar, size haber vereyim. Şöyle ağza laf yapan adamları seçerler bilirsiniz böyle konularda. Demişler ki, gel, bu mahallede cami yok biliyorsunuz, bakın burası önemli. Köşe başında bir adet, sokak ortasında ikincisi, arka sokakta üçüncüsü ama bir berisinde dördüncüsü olan camilerin şöyle koordinatlarına göre her birine 500 metre yakınlıkta bir başka yere cami yapmak için değil. Ya, cami yok, çocuklarını götürecekleri, namaz kılacakları, caminin fonksiyonunu icra edilmesi için can baş diyecekleri bir yer yok. Ondan dolayı bir cami, bir mescit yaptıracaklar. Demişler ki, bu işe sen layıksın. Sen ön ayak olacaksın. Hadi Bismillah de ve başla. Öyle, haklı. Dedikleri aynen doğru. Oraya bir cami lazım, o da biliyor. Ama ne parası var kendisinin, ne pulu, ne imkanı var, ne tanıdık bildiği. Oturmuş, atmış bir sandalye, camiye yardım kabul edilir demiş belki kenarına, oturmuş orada, şöyle son model, modern bir arabada, hani belki kılık ve kıyafetiyle de malı mülkü olduğu beyan edilen bir adam gelir, durur arabasıyla, selam verir ve der ki, hayrola, ne yapıyorsun sen burada, nedir derdin, ne bekliyorsun? Yani Allah izin verirse, mümkün olursa, şuraya bir cami yapmak istiyoruz. Peki paran var mı? Yok. Tanıdığın, bildiğin? Yok. Peki ama nasıl yapacaksın? Çevren, imkanın? Yok der adam. Yok ama Allah'ın izniyle olacağına inanıyorum. Allah bir yol açacaktır inşallah der. Adam der ki, Allah hayrınızı artırsın, Allah yardımcınız olsun. Çok geçmeden iki tır gelir oraya. Aman Allah'ım. Çimentolar, tuğlalar, demirler, kumlar arka arkaya yığılır ve hiç sıkıntı çekmeden Allah'ın izniyle bir cami yapılır. Kimdir o gelen, o soruyu soran kimdir, nereye gitmiştir, adam nereden almıştır, hiç kimse bir şeyden haberi yoktur ama Müslümanların ihtiyacı olan cami yapılıvermiştir. Hayra delalet eden, hayra yol gösteren, onu yapan gibidir. Karşılaştınız, baktınız, delikanlının ağzından hoş sözler dökülmüyor veya ihtiyar adam güzel şeyler söylemiyor veya bir kadın, anne üstelik, ağzından bozuk laflar çıkıyor. Anladınız ki O göz ve ağız Kur'an ve sünnetten habersiz büyümüş. Tatlılıkla söyleyin. Güzelce söyleyin. Bala karıştırın sözünüzü söyleyin. Ona Kur'an deyin, sünnet deyin. Yani onun ağzına, kulağına, gözüne vahiy değsin, daha güzel konuşsun. Siz bunu yaptınız mı? O onu okudukça, onunla konuştukça aynen size de sevap olacaktır. Çünkü zaman zaman karşılaşıyoruz. Ben de okuyacaktım, ben de arıyordum, bilmem ama ki diyenler görüyorum. Son bir örneği hatırlatayım size. Belki sizi de bekleyenler vardır. Bir şehirler arası yolculuk için evden çıkarken gözüme ilişen bir meali yanıma aldım. Yol arkadaşıma hediye etsem diye. Kim mi arkadaşım? Ne bileyim. Ben kaç numarada bilet bulabilirsem öteki de onun yanındaki olacak. Kimse işte. Oturdum oturmaya, yanıma da birisi geldi ama belki erken kalkmadan kaynaklanan, belki tabiat ve fıtratımın böyle bozukluğu, ben uykuya dalıyordum, gözümü açamıyordum, yanımdaki de bir benzeri. Model de bir değişikti, şöyle bir top sakal, gözlüğü bile eksantrik ve değişik, saçları bir başka çeşit, elbise bir başka modeldi. Sonra bir mola yerinde gözümüzü açtık, merhabalaştık. Dedim ki arkadaş, nasıl anlarsın, nasıl karşılarsın bilmem ama benim yanımda sana verilecek bir hediye var diye başladım ve olayı anlattım. Kusura bakma, şimdiye kadar da vermem gerekirdi, ne olur ne olmazdı dedim. Ne demesin? Aslında dedi, ben de bir meal almayı düşünüyordum özellikle son günlerde. Daha yoğun düşünceye dalmıştım bu konuda ama acaba hangisini alsam diye tereddüdüm vardı, karar verememiş, bir de belki hayatın meşgalesi gidip alamamıştım, dedi ve teşekkürlere boğdu beni. İster misiniz? اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَعِلِهِ İyiliğe yol gösteren, onu yapan gibidir. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ